Ayrım 39, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 361. Mossad ajanı Viyana'da sevişirken Mike Martin de 11'i gecesi gece yarısına yakın uydu antenini kuruyordu. Irak'ın 20 Şubat'ta beklenen istilasına 8 gün kalmıştı. Sınırın güneyinde Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki çölde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu kadar sayıda asker ve silah, top, tank ve malzeme yığınağı yapılmıştı. Amansız bombardıman hala devam ediyor. General Horner'ın listesindeki yerler ikinci, üçüncü kere ziyaret ediliyordu. Kitle imha silahı ürettiği bilinen her tesis toz haline getirilmişti ve bunların içinde Jericho'nun bildirdiği 12 yenisi de vardı. Irak Hava Kuvvetleri hemen hemen yok edilmişti. Uçaklarının çoğu kartallar, hornetler, tomcatler, şahinler ve fantomlarla karşılaşınca çoğunlukla üstlerine dönüyorlardı. Ve Şubat ortalarında artık havalanmaya bile zahmet etmiyorlardı. Avcı ve bombardıman uçaklarının en iyileri İran'a gönderilmiş ve orada da bunlara el konulmuştu. Sığınakları dışında yakalananların hepsi imha edilmişti. Müttefik komutanlar Saddam'ın savaş uçaklarının en iyilerini neden eski düşmanına gönderdiğini anlamıyorlardı. Akla gelen tek neden onun belirli bir tarihten sonra düşmanlarının hepsinin önünde diz çökeceklerine inandığı ve o zaman filolarını geri alacağıydı. O sırada ülkede ne ayakta bir köprü ne de çalışan bir enerji santrali kalmıştı. Müttefik generallerinin bilmedikleri şey, çöllerin ve dağların altında hala 40 tane el sürülmemiş büyük kitle imha silahı tesisi bulunduğuydu. El Kubay fabrikasının gömülmesinden sonra tesiste gerçekten ne bulunduğunu bilen 4 general ve Riyad'da görevli CIA ve SAS ajanları çok daha keyifliydiler. Bu hava Mike Martin'in o gece aldığı mesajda da görülüyordu. Riyad'dan önce bir uçak kaybına rağmen tornado uçaklarının başarısı bildirildi. Gitme izni almasına rağmen Bağdat'ta kaldığı için ve başarıları için kutlandı. Son olarak bir görev daha verildi. Jericho'ya son bir mesaj gönderilecek. Müttefiklerin şükran ve parasının ödendiği bildirilecek ve savaşın sona ermesinden sonra bağlantının yine kurulacağı iletilecekti. Martin ondan sonra da Suudi Arabistan'a kaçmanın yolunu bulmalıydı. Martin teçhizatını toplayıp taşların altına sakladıktan sonra yatağına uzanıp uykuya dalmadan düşündü. Çok ilginç, ordular Bağdat'a gelmeyecekler diye düşünüyordu. Saddam ne olacaktı peki? Bir şey değişmiş olmalıydı. Mike bir mil ileride muhaberatın merkezindeki toplantıyı bilmiş olsaydı o kadar rahat uyuyamazdı. Teknik beceride 4 düzey vardır. Üstün becerikli, iyi, parlak ve doğal. Son kategori basit becerinin ötesine gider ve kitaplarda bulunmayan bir 6. duyuyu içerir. Telsiz konularında da binbaşı Muhsin Zahid bir doğaldı. Zahid'in yediği, içtiği ve soluduğu sadece telsiz teknolojisiydi. Evi batıdan gelen dergilerle doluydu ve bunlarda telsiz haberleşmelerini dinleme bölümünün etkinliğini artıracak bir şey görürse ben isterdi. Hasan Rahmani de adama çok değer verdiği için bunu elde etmeye çalışırdı. Gece yarısından az sonra iki adam Rahmani'nin bürosunda oturuyorlardı. ''Bir ilerleme var mı?'' diye sordu Rahmani. ''Var sanırım. Adam orada. Bundan hiç kuşkum yok. Ancak ani patlamalı yayınlar yapıyor ki bunu yakalamak çok güç. Yayın çok hızlıdır. İnsan ustalık ve sabırla birini saptayabilir. Yayın 1-2 saniye sürse bile. Ben çok yüksek frekansla dar bir bant yakaladım. Geçen gün talihim vardı. Dar bir bandı izlerken birden yayına başladı. Dinleyin.'' Zahid kasetçaların düğmesine bastı. Odada karmaşık bir parazit duyuldu. Rahmani şaşırmıştı. Bu mu? Şifreli tabii. Şifreyi çözebilir misin? Hemen hemen olanaksız. Şifreleme bir tek silikon çiple yapılmış. Çözülemez demek. Rahmani'nin aklı iyice karışmıştı. Zahit kendi özel dünyasında yaşar ve kendi özel dilini konuşurdu. Komutanıyla konuşmak için bile büyük çaba harcıyor gibiydi. Şifre değil, o paraziti özgün konuşma biçimine sokmak için kullanılan çipin eşi gerek. Bunun da 100 milyonlarca şıkkı vardır. Şu halde, ama bir ipucu ele geçirdim sanırım efendim. Hasan Rahmani heyecanla öne eğildi. İpucu mu? Evet. Bu mesaj gece yarısı El Kubai'nin bombalanmasından 30 saat önce gönderilmişti. Bence bunun içinde nükleer tesisin ayrıntıları vardır. Dahası da var. Devam et. Adam burada. Bağdat'ta mı? Binbaşı Zahit gülümseyerek başını salladı. En iyi haberi en sona saklamıştı. Takdir edilmek istiyordu. Hayır efendim, burada Mansur'da. Sanırım 2 kilometre bir alan içinde. Rahmani düşünmeye başladı. Bu iş giderek yakınlaşıyordu. Telefon çaldı, açıp bir an dinledikten sonra kapattı. Beni çağırıyorlar, son bir şey. Yayın noktasını, mahallesini, hatta evine kadar bulman için daha kaç yayın saptaman gerek? Talihim varsa bir tane yeter. Birinci kere yakalayamayabilirim belki, ama duyduğum ilk seferinde onu bulacağımı sanıyorum. Birkaç saniyelik uzun bir mesaj göndereceğini umalım. O zaman size 100 metreye 100 metre bir alan verebilirim. Rahmani bekleyen arabasına inerken soluk soluğaydı. Reisle toplantıya camları siyaha boyanmış iki otobüsle geldiler. Otobüslerden birinde 7 bakan, diğerinde 6 general ve 3 istihbarat yetkilisi vardı. Hiçbiri nereye gittiklerini göremiyorlardı ve sürücü de sadece önündeki motosikleti izliyordu. Otobüs duvarlarla çevrili bir avluda durunca ikinci otobüsteki 9 adamın inmesine izin verildi. 40 dakikalık bir yol geldikleri için Rahmani, Bağdat'ın 30 mil kadar dışına çıktıklarını tahmin etmişti. Dışarıda trafik gürültüsü yoktu ve yıldızların soluk ışığında pencereleri karartılmış büyük bir villa seçiliyordu. İçerideki büyük salonda 7 bakan beklemekteydiler. Generaller de kendilerine ayrılan yerlere oturup sessizce beklemeye başladılar. Nöbetçiler dış istihbarattan Doktor Ubeydi'yi, karşı istihbarattan Rahmani'yi ve gizli polisten Ömer Katibi reisin büyük koltuğunun karşısındaki iskemlelere oturttular. Kendilerini çağırtan adam birkaç dakika sonra içeri girdi. Hepsi ayağa kalktılar, oturmaları işaret edildi. Cumhurbaşkanını 3 haftadır görmeyenler vardı. Saddam yorgun görünüyordu. Gözlerinin altı şişmiş gibiydi. Saddam Hüseyin herhangi bir girişe gerek duymadan toplantının konusuna girdi. Bir bombardıman olmuştu. Bunu artık herkes, hatta baskından önce El Kubai diye bir yer olduğunu bilmeyenler bile bilmekteydi. Burası o kadar gizliydi ki Irak'ta tam yerini bilen bir düzineden fazla insan yoktu. Ama yine de bombalanmıştı. Ülkedeki en üst düzey kişiler ve 1-2 sadık teknisyen dışında oraya herkes gözleri bağlı olarak gönderilmişti. Ama yine de bombalanmıştı. Odada sessizlik vardı, korkunun sessizliği. Piyade generali Radit, tank generali Kadiri, topçu generali Rita, istihkam generali Musuli ve Cumhuriyet Muhafızları Komutanı ve Genelkurmay Başkanı önlerine bakıyorlardı. Reis Ömer Katip kardeşimiz 2 İngiliz pilotunu sorguya çekti dedi. Şimdi de neler olduğunu anlatacaktı. Kimse reise bakmamıştı ama şimdi bütün gözler Ömer Katip'e çevrildi. İşkenceci bakışlarını karşısındaki devlet başkanının göğsünde tutarak pilotların hiçbir şeyi saklamadan bildiklerini, açıkladıklarını anlattı. Filo komutanları kendilerine müttefik uçaklarının belirli bir hurda deposuna askeri kamyonların gidip geldiklerini görmüşlerdi. Köpekoğulları bundan hurdalığın gaz mermilerinin depolandığı bir cephanelik olduğunu tahmin etmişlerdi. Yüksek öncelikli bir hedef olarak görülmediği için uçak savar toplarının bulunacağı da düşünülmemişti. Onun için göreve 2 bombardıman uçağı ile kendilerine hedefi gösterecek 2 uçak ayrılmıştı. Uçak savar topu olduğu bilinmediği için koruma uçakları yoktu. Pilot ve seyir subayının bütün bildikleri bunlardı. Reis başını General Faruk Rita'dan yana salladı. Doğru mu yanlış mı Refik? Saidi Reis dedi topçuların ve Sam roket rampalarının komutanı olan adam. Önce savunmaları vurmak için savaş uçaklarını, sonra da hedefi vurmak için bombardıman uçaklarını göndermeleri normaldir. Bunu her zaman böyle yaparlar. Yüksek öncelikli bir hedef için desteksiz iki uçak gönderdikleri bugüne kadar hiç görülmemiştir. Saddam düşünürken kara gözlerinden aklından geçenler belli olmuyordu. Bu adamların üstündeki gücünün bir kısmı da bundan kaynaklanıyordu. Onun ne tepki göstereceğini önceden bilemiyorlardı. Rafik Katip, bu adamların senden bir şey saklamış olmaları mümkün mü? Hayır reis, tam olarak işbirliği yapmaları için ikna edildiler. Şu halde konu sona erdi öyle mi diye reis sakin bir sesle sordu. Baskın kötü bir şans eseriydi öyle mi? Masanın çevresindeki başlar öne doğru sallandı. Birden yükselen çığlık hepsini bir anda felce uğratmış gibi dondurdu. Yanlış, hepiniz yanılıyorsunuz. Hiçbir askeri kamyon girmedi o yola. Bu pilotlara yakalandıkları takdirde söylemeleri için öğretilen bir yalandı. Daha başka bir şey var değil mi? İçeridekilerin çoğu havalandırma tertibatına rağmen terliyorlardı. Tarihin ta başlangıcından beri kabilenin despotu büyücüyü çağırdığında sopanın kimi göstereceğini beklerken bu hep böyle olmuştu. Bir komplo var diye fısıldadı reis. Bir hain var. Biri hıyanet ediyor ve bana karşı komplo kuruyor. Bir süre sessizce durup adamları titretti. Bir daha konuştuğunda karşısında oturan üç adama hitap ediyordu. Onu bulun, onu bulun ve bana getirin. Bu tür suçların cezasını öğrensin hem o hem de ailesi. Sonra özel korumasının önünde odadan çıktı. Geride kalan 16 kişi birbirlerine bile bakamadılar. Kurban verilecekti ve bunun hangisi olacağını hiçbiri bilmiyordu. Her biri ağzından bir rastlantıyla kaçırdığı bir söz yüzünden piyangonun kendisine vuracağından korkuyordu. Adamların 15'i El Muazip, işkenceci dedikleri 16.sından uzak durmaya çalışıyorlardı. Kurbanı o bulacaktı. Hasan Rahmani de ses çıkarmamıştı. Telsiz konuşmalarından söz etmenin zamanı değildi. Onun operasyonları hassastı, ustalıkla yapılırdı ve zekaya dayanırdı. En son ihtiyacı olan şey de Amam'ın çizmelerinin, araştırmalarının üzerinde dolaşmasıydı. Bakanlar ve generaller korku içinde geceye ve görevlerine döndüler. Ertesi sabah kahvaltı ederlerken Abi Herzog gidi Barzilay'a bankadaki kasasında değil dedi. Barzilay'ın kendi dairesindeydiler. Herzog Edith'in bankaya gitmesinden sonra kendisini bir sokak telefonundan aramıştı. Gidi Barzilay Abi'nin gözlerinin içine baktı. Aferin sana yavru, sayende şifreleri nerede saklamadığını biliyorum artık. Ama önemli olan nerede sakladı? Masasında. Masası mı? Sen aklını kaçırmışsın. Bir masayı herkes açabilir. Sen onun masasını gördün mü? Gemütli'nin masasını mı? Yo. Anlaşıldığı kadarıyla çok büyük, çok süslü ve çok eski. Gerçek bir antika. Özgün yapımcısının yarattığı bir de özel bölmesi var. Bulması çok güç olduğu için Gemütli çok emin. Hırsızın kasayı zorlayacağını ama masanın aklına gelmeyeceğine inanıyor. Bir hırsız masayı araştırsa bile bölmeyi bulamaz. Burasını kadınla bilmiyor muymuş? Hayır, açıldığını hiç görmemiş. Bölmeyi açacağı zaman odada yalnız kalıyormuş. Barzilay düşündü kurnaz herif. Bunu ondan beklemezdim doğrusu. Ama haklı kuşkusuz. Bu ilişkiye artık son verebilir miyim? Hayır abi, daha değil. Eğer sözlerin doğruysa çok parlak bir iş başardın. Ama devam et, rolünü sürdür. Eğer şimdi ortadan kaybolacak olursan son konuşmanızı hatırlayabilir ve iki kere ikinin dört ettiğini hesaplayarak bir pişmanlık duyabilir. Onun yanında kal ama bir daha bankadan söz etme. Barzilay sorununu düşündü. Viyana'daki ekibinden kimse kasayı görmemişti ama görmüş olan biri vardı. Barzilay Tel Aviv'de Kobe Dror'a şifreli bir mesaj gönderdi. Gözlemci getirildi ve bir ressamla odaya kapandı. Gözlemci çok farklı yetenekleri olan bir insan değildi ama şaşırtıcı bir becerisi vardı. Belleği fotoğraf makinesinden farksızdı. 5 saat boyunca gözleri kapalı oturarak New Yorklu avukat rolüyle Gemütlich'le konuşmasını düşündü. O zaman başlıca görevi pencere ve kapı kilitlerini, duvar kasalarını, ağırlıkla çalışan alarm sistemlerini görmeye çalışmaktı. Bunları saptamış ve rapor etmişti. Ancak masa kendisini fazla ilgilendirmemişti. Ama haftalarca sonra Tel Aviv'de bir odada gözleri kapalı otururken her şeyi yeniden görebiliyordu. Ressama masayı çizgi çizgi tarif etti. Kimi zaman resme bakıyor ve bir yerini düzeltiyordu. Ressam çini mürekkebiyle çalıştı ve masayı sulu boyayla renklendirdi. 5 saat sonra çok kaliteli bir kağıda Herr Wolfgang Gemütlich'in Viyana'da Winkler Bankası'ndaki masasının tam eşi çizilmiş bulunuyordu. Resim diplomatik kurye ile Avusturya'daki İsrail Büyükelçiliği'ne gitti. Gidi 2 gün sonra resmi eline almıştı. Ama ondan önce Avrupa'daki tüm sayanların listesini karıştırmış ve içlerinde Paris'te Michel Levy adında bir antikacı olduğunu öğrenmişti. Adamın adı yanındaki açıklamadan Avrupa'nın klasik mobilyalar üzerinde en önde gelen uzmanlarından biri olduğu yazılıydı. Barzilay'ın Viyana'da resmi teslimi aldığı gün Saddam Hüseyin yeni bir toplantı yaptı. Toplantı yine Amam şefi Ömer Katip'in isteğiyle olmuştu. Katip Hüseyin Kamil'e başarısını bildirmişti ve görüşme yine geceleyin villada yapılmıştı. Reis odaya girince katipten bulgularını anlatmasını istedi. Ne diyebilirim ki Seydi Reis? Gizli polis şefi ellerini kaldırıp çaresizlik içinde iki yanına indirdi. Reis her zamanki gibi haklıydı ve biz yanıldık. El Kubai'nin bombalanması bir rastlantı değildi. Bir hain vardı ve o hain bulundu. Odada bir anda mırıltılar yükseldi, bir alkış koptu. Sırtı dik minderli koltukta oturan adam gülümseyerek bu gereksiz alkışın kesilmesi için ellerini kaldırdı. Ben haklı değil miymişim? Ben her zaman haklı değil miyim? Diyordu gülümseme. Bunu nasıl buldun Refik? Tarih ve dedektiflikle Allah'ın reisimizin tarihini açık tuttuğunu biliriz. Odadan bunu doğrulayan mırıltılar yükseldi. Beni Naci'nin bombardımanından 2 gün önce yakınlardaki bir yola bir barikat kurulmuştu. Kaçak malları yakalamak, asker kaçaklarını kontrol etmek için buradan geçen araç plakaları alınıyordu. 2 gün önce bunları inceledim ve araçlardan çoğunun yerel kamyon ve kamyonetler olduğunu gördüm. Ancak biri Bağdat plakalı pahalı bir arabaydı. Sahibini araştırınca El Kubai'yi ziyaret edebilecek biri olduğunu gördüm. Ama telefon edince tesise gitmiş olmadığını öğrendim. O zaman arabanın orada ne işi vardı? Hasan Rahmani başını salladı. Güzel bir dedektiflik örneğiydi. Eğer doğruysa ama genelde kaba kuvvete başvuran katip pek böyle çalışmazdı. Orada ne işi varmış diye sordu reis. Katip açıklamasının etkisini artırmak için bir an bekledi. Hurda alanının yerinin tam tanımını almak, belli başlı bir işaretten yerini ve koordinatlarını saptamak, hava kuvvetlerinin bulması için gerekli her şeyi elde etmek. Odada herkes tuttuğu soluğunu bıraktı. Ama bu daha sonra oldu Seydi Reis. Önce adamı Amam karargahına konuşmaya çağırdım. Katip Sadun'la Amam merkezi altındaki bodrumda geçen sahneyi hatırladı. Hücrenin tavanında iki çelik çengel vardı ve bunların ucundan sarkan iki kısa zincir bir ahşap kalasla birleştirilmişti. Sanığın bileklerini kalasın iki ucuna bağlamıştı. Kollar yana çakılı olduğundan vücudu üzerindeki baskı daha fazlaydı. Adamın ayakları yerden 1 metre yüksekteydi ve yine 1 metre uzunluğunda bir kalasa bağlıydı. Tutuklunun X biçiminde olması kendisine her yandan yaklaşımı mümkün kılıyordu. Ömer katip adama önce 50 kırbaç vurdurmuştu, sonra da yanına yaklaşıp yüzüne baktı. ''Sen aptalın birisin dostum, bütün bunlar öyle kolay sona erebilir ki. Sen reise ihanet ettin ama reis merhametlidir. Senden sadece itiraf etmeni istiyorum.''
''Hayır, yemin ederim Allahül Azim, ben kimseye ihanet etmedim.''
Adam çocuk gibi ağlıyordu. Çok yumuşak diye düşündü katip. Bu iş uzun sürmeyecek. Evet, ihanet ettin. Kup tüt Allah ne demek biliyor musun? Elbette diye inledi adam. Onun nerede saklandığını da biliyor muydun? Evet. Çok iyi. Peki Allah'ın yumruğunun saklı olduğu yer düşmanlarımızca biliniyor muydu? Hayır Seydi, orası bir sırdır. Katibin savrulan yumruğu adamın yüzüne indi. Manyuk, pis manyuk. O zaman nasıl oluyor da bu sabah şafakla birlikte düşman uçaklığı orasını bombalayıp silahımızı yok ettiler? Tutsak gözlerini açtı. Uğradığı şok kendisine edilen hakaretten daha büyüktü. Arapça'da manyuk eşcinsel birleşmede dişi rolünü oynayanlara denilir. Ama bu mümkün değil. El Kuba'yı bilen çok az insan vardır. Ama düşman biliyordu ve şimdi de yok ettiler. Bu imkansız diyorum Saidi. Orasını asla bulamazlar. Orayı inşa eden Albay Bedri çok iyi kamufle etmişti. Sorgulama kaçınılmaz sonuna kadar daha yarım saat devam etmişti. Reis katibi daldığı hayalden uyandırdı. Bu hain kimmiş? Mühendis Doktor Salah Sıddıki reis. Odadakilerin solukları tutulur gibi oldu. Reis sanki adamdan ta başından beri kuşkulanmış gibi başını salladı. Kimin hesabına çalıştığını sorabilir miyim diye sordu Hasan Rahmani. Katip Rahmani'den yana zehirli bir bakış gönderdi. Bunu söylemedi Seydi Reis. Ama söyleyecek dedi Reis. Seydi Reis, hainin itirafının o noktasında öldüğünü söylemek zorundayım efendim. Rahmani protokolü bir yana bırakıp ayağa fırladı. İtiraz etmeliyim Sayın Başkanım. Bu beceriksizliğin ta kendisidir. Hainin düşmanla bir bağlantısı, bir mesaj gönderme yöntemi olmalıydı. Şimdi bunu asla öğrenemeyeceğiz. Katip gözlerinden zehir saçarak baktı Rahmani'ye. Ne diyeceksin diye sordu reis. Katip pişmandı. Seydi reis, ne diyebilirim ki? Benim emrimde çalışan insanlar sizi öz babalarından çok severler. Sizin için seve seve canlarını verirler. Bu hainin anlattıklarını duyunca biraz fazla gayrete geldiler. Palavra diye düşündü Rahmani ama reis ağır ağır başını sallıyordu. Bu tür şeyleri duymaktan hoşlanırdı. Anlaşılabilir bir şey dedi, böyle şeyler olur. Ve sen Tuğ General Rahmani, meslektaşını eleştiriyorsun ama sen ne yaptın bakalım? Rahmani'ye Refik diye hitap edilmemesi dikkatleri çekmişti. Bundan sonra çok ama çok dikkatli olması gerekecekti. Bağdat'ta bir verici var Seydi Reis. Rahmani binbaşı Zahid'in anlattıklarını nakletti. Ama bir yayın daha yaptığı takdirde kendisini yakalayacağız diye sonunda eklemedi. Reis hain öldüğüne göre size iki gün önce söylemediğim şeyi açıklayabilirim dedi. Allah'ın yumruğu yok edilmedi, hatta toprak altında kalmadı bile. Bomba saldırısından 24 saat önce onun daha güvenli bir yere taşınmasını emretmiştim. Masa başındakilerin liderlerinin dehasına olan hayranlıklarını alkışlarla belirtmesi uzun saniyeler boyunca sürdü. Saddam bombanın nerede olduğu kendilerini ilgilendirmeyen kaleye gittiğini söyledi ve oradan da ilk Amerikan askerinin kutsal Irak toprağına ayak bastığı gün atılarak tüm tarihi değiştirecekti. 39. ayrımın sonu. Sayfa 371.